Ayrım 13. Rica etsem saçımı okşar mısınız? Mustafa Mutlu. Sayfa 164. Özür dilerim baba. Soğuk kanın donduruyordu insanın. Günlerdir esen lodos kesilmiş, bu yüzden feribot seferleri nihayet tekrar başlayabilmişti. Ama bu kez de felaket bir ayaz sarmıştı kenti. Neden kapalı bir bekleme salonu yapmazlar ki diye söylendi. Sırf ellerini ısıtmak için gitti 5 liralık kestane aldı. Günlerdir bekliyordu bu kavuşma anını. Tam artık geliyor diyordu ki haber bültenleri feribot seferlerinin şiddetli lodos yüzünden yine ertelendiğini duyuruyordu. Sonra beklediği kişi arıyordu. Seferler yine iptal oldu. İstersen otobüsle körfezi dolaşarak geleyim. Gel tabii. Neden teslim oluyorsun lodosa? Neden hemen gelmiyorsun? Diye bağırmak istiyordu. Ama beyni her zaman olduğu gibi yine diline söz geçirmiyordu. Üzülme bir tanem. Nasıl olsa yarın çalışır feribot diyebiliyordu sadece. O zaman gelirsin. Ona teslim olmamayı, direnmemeyi bilmiyordu ki. Keşke en başından öğrenseydi bunu. Keşke ta 10 yıl önce gitme deseydi. Belki bugün gel diyemediği için bu kadar kızmazdı kendine. Bugün nihayet binmişti Yalova'dan. Ve ondan şu anda gemideyim mesajını alınca apar topar çıkmıştı evden. Neredeyse 1,5 saattir bekliyordu karanlık meydanın bir köşesinde. Park yerine çektiği arabada oturup bekleyememişti. Ya gemi erken gelirse de beni göremezse diye. Atmıştı kendini birkaç satıcıdan başka kimsenin olmadığı meydana. Soğuktan uyuşmaya başlayan burnunu, yanaklarını kestane dolu kese kağıdıyla ısıtmaya çalıştı. Dizlerinin titrediğini hissedince yanındaki banka oturdu. Gözünü 1,5 saattir olduğu gibi beyaz ışıklı bir sokak lambasıyla aydınlatılan iskeleye dikti. Işığa dalıp sonra yeniden karanlıkta kaybolan martıları seyretti. ''Hadi benim martım, hadi güzel kuşum, çok özledim, gel.'' diye geçirdi içinden. Koca gövdeli geminin kapısı garip bir alarmla çalmaya başladığında soğuğu hissedecek hali kalmamıştı. ''İnşallah bayılmam.'' dedi, heyecanının fazlalığından korkarak. Sonra ya tanıyamazsam diye korktu. Öyle ya, ne de olsa 10 yıl olmuştu görmeyeli. 21 yaşındaki kız bugün 30'unu geçmiş, 3 çocuk annesi bir kadın olarak dikilecekti karşısına. Gemilerden yolcular inmeye başladığını görünce onlara doğru yürümek istedi. Ama güvenlik görevlisinin "Burada bekleyeceksiniz, girmek yasak." uyarısıyla karşılaştı. "Ama ben," diye kekeledi. "Yasak dedik amca," diye diklendi görevli. Kenara çekilip önünden geçen kalabalığın içinden beklediğini ayırmaya çalıştı gözleriyle. Ne kadar çok türbanlı, çarşaflı kadın vardı. Arkalardan sallanan bir el gördü önce, sonra da "Buradayız." diye bağıran bir ses duydu. Oydu. Canı, aşkı, sevgilisi, her şeyi. Buketi geliyordu nihayet. Hayatını 10 yıldır karartan kadın geliyordu. Kendisinden nefret etmesine, dünyayla ilişkilerini kesmesine neden olan uykusuz gecelerinin kraliçesi geliyordu. Karaltı gittikçe yaklaştı, yüzü netleşti. Siyah paltosuna dökülen saçları yürüdükçe dalgalanıyordu. Bir eliyle bir çocuk arabasını itiyor, diğeriyle koca bir bavulu çekiyordu. Önünde el ele tutuşup yürüyen iki çocuğa "Koşmayın, kaybolacaksınız." diye seslendiğini duydu. Güvenlik görevlisini aldırmadan onlara doğru yürümeye başladı adam. İyice yaklaştıklarında kadın çocuklara "Durun." dedi. Adam da durdu. Tam 10 yıldır görmediği o gözlere özlemle, sevgiyle, aşkla, heyecanla baktı. Kadının gözleri doldu. Birkaç adım daha atıp sarıldı. "Babam." Genç kadının saçlarına gömdü burnunu, kokusunu içine çekti. Yanaklarını öptü, tekrar sarıldı. "Ben tanıyamadım seni," dedi. "Başın açık olunca." Buket zorlukla toparlanmaya çalıştı, gülümsedi. "Öyle oldu işte," dedi. Sonra şaşkın şaşkın bakan iki çocuğu gösterdi. "Torunların baba, Hidayet ve Muhammed." Sonra arabasında uyuyan bebeğin yüzündeki battaniyeyi açtı. "Bu da son numara, Ayşe." Çocuklar eğilip kendilerine sarılmaya çalışan adamın elini öpmek istediler terbiyeli bir şekilde. İzin vermedi. İkisini de iki ayrı omzuna yaslayıp sırayla saçlarından öptü. "Koçlarım, ne kadar büyümüşsünüz siz böyle." Sonra bebeği sevdi. "Ne kadar güzel, senin bebekliğin tıpkı." İstanbul Siyasal'ın en çalışkan öğrencilerindendi Buket. üçüncü sınıfa geçinceye kadar öyle öğrenci hareketlerine falan da karışmamıştı. Sonra kapanan kız öğrencilerin üniversiteye alınmamasına tepki gösterir olmuştu. En yakın arkadaşlarından biri ansızın kapanmaya karar vermişti nedense ama okula alınmıyordu. İşte öyle girivermişti bu çevreye Buket. Sonra gazetelerde kızının fotoğrafını görmüştü türbanlı kızların arasında. Başörtüsüne özgürlük eylemlerine katıldığını o zaman anlamıştı. Hiçbir şey dememiş, nasıl olsa bu da geçer diye düşünmüştü ama geçmemişti. En iyi okullarda okutup gözünden sakındığı, hem annelik hem de babalık ettiği o kız hızla değişmeye başladı. Önce türbana girdi, sonra namaz kılmaya, dini kitaplar okumaya başladı. Bir günde karşısına geçip, "Keşke sen de beni İmam Hatip'e gönderseydin," dedi. Elini tutmuyor, saçlarını okşamasına, sarılıp öpmesine izin vermiyordu. Okulunu bitirdikten birkaç ay sonra bir gün karşısına dikilip, "Bu akşam misafirlerimiz var baba," dedi. "Bir arkadaşımın annesi babası senden beni istemeye gelecek." Yığılıp kalacaktı adam. "Kimmiş o arkadaşın?" diye sorabildi. "Bizim caminin cemaatinden." "Sizin cami mi?" "Evet, okuldan arkadaşlarımızla sürekli gittiğimiz cami." "Kızım, tarikata falan girmedin değil mi?" Bu soru kızıyla arasına 10 yılın girmesine neden olmuştu işte. "Of baba," demişti kızı. "Sen de örümcek beyinler gibi bana tarikat kötülemesi yapma şimdi. Hem girsem ne olacak ki? Tarikat Allah'a giden yol demektir. Benim Allah'a giden bir yola girmemin seni sevindirmesi gerekmez mi?" "Söyle o çocuğa sakın gelmesinler bu eve," diye bağırmıştı kızına. "Hem de hayatında ilk kez. Ben kızımı bir yobazın karısı olsun diye mi büyüttüm? Onun için mi özel okullarda okuttum? Onun için mi iki yabancı dili ana dili gibi öğrensin istedim? Söyle onlara sakın gelmesinler. Yemin ediyorum döverim o herifi." Karısı öldüğünde sadece 12 yaşındaydı kızı. Tam 9 yıl boyunca kızının her şeyiyle ilgilenmiş, annesinin eksikliğini hissettirmemeye çalışmıştı. Hiçbir şeyin kızını kendisinden kopartamayacağından adı gibi emindi bu yüzden. "Peki," demişti Buket. "Madem onların gelmesini istemiyorsun, o zaman ben gidiyorum." Ve sadece yarım saat sonra gitmişti. 10 yıldır hiç konuşmamışlardı son 10 güne kadar. Haberleri baldızından alıyordu. Evlenip Armutlu'ya yerleşmişti kızı. Kocası Yalova'daki kaplıcalarda imamlık yapıyordu. Çocuğun Armutlu'da yaşayan ailesinin yanında oturuyorlardı. Teyzesinin anlattığına göre ilk çocuğu doğduktan sonra bir ara çarşafa bile girmişti kızı. İngilizceyi ve Almancayı ana dili gibi bilen siyasal mezunu bir çarşaflı. "Biz milletin karısını tesettüre davet ederken imamın karısının böyle dolaşması uygun düşmüyor," demişti kocası. Hiç geçmemiş miydi içinden kalkıp Armutlu'ya gitmek? Kızını bağrına basıp torunlarını öpüp okşamak? Geçmez olur mu? Hem de kaç kez? Yola bile çıktığı olmuştu çantasını hazırlayıp. Ama gidememişti. Giderse, kızını o halde görüp kabullenirse, onu geri getirmesi için en ufak bir şansı kalmayacağını düşünüp geri dönmüştü her defasında. "Ev hiç değişmemiş," dedi kız, babasına kahvesini verirken. "Her şey bıraktığım gibi. Hiç aynı olur mu? Bak, beşik bile aldım Ayşe için," dedi adam. Buket güldü. "Seni çok üzdüm baba," dedi. Uzun bir sessizlikten sonra adam duymazdan geldi. "Ben de çok üzüldüm. Aklım hep bu küçük evde kaldı. Önceleri bana çok haksızlık yaptığından emindim. Bu yüzden her aklıma geldiğinde kızıyordum sana." Merakla baktı adama tepki veriyor mu diye. Dinliyordu sadece. Oturduğu yerden kalktı, üçlü kanepeye gidip oturdu, başını babasının dizine koydu. "Çok gençtim baba ve sen o kadar koruyordun ki beni. Bu dünyada hiçbir kötülük yok. Tek kötülük, tek haksızlık, inanan insanlara yapılan eziyet," diye düşünüyordum. "Sonra onların birbirlerine yaptıkları eziyeti de gördüm. İçlerine girince, onlardan biri olunca kötülüksüz cennet gibi bir dünyada yaşayacağımı sanmıştım. Ama o cennette de her türlü kötülük varmış baba. Dayak da varmış, ihanet de. Allah'a duydukları muhabbeti görüp bu insanlar kötülük yapamazlar diye düşünüyorsun başta. Ama tek muhabbetlerinin Allah'a olmadığını anlıyorsun sonra." Kızının akla dolu saçlarını okşadı. Ne kadar da siyahtılar son okşadığında. Bu dayak ve ihanet meselesini de anlatmıştı Buket'in teyzesi. Üzülmüş, büyük bir çaresizlik hissetmişti. Hemen gidip almak istemişti kızını o soytarının elinden. "Bekleyin işte," demişti baldızı. "Şimdi olmaz. Eğer gidersen onları ayırmış durumuna düşersin. Biraz bekle. Buket akıllı kızdır. Hazır bazı şeyleri sorgulamaya başlamışken kafasını karıştırma." Gitmemiş, beklemişti. O günden bugüne tek değişen şey torun sayısının birden üçe çıkması olmuştu. "Burada uyuyabilir miyim dizlerinde?" diye sordu Buket. Adam yüzünü okşadı bu kez kızının. Büyük bir özlemle öptü Buket yanaklarında dolaşan parmaklarını. "Biliyorum, sen hiçbir şey sormayacaksın ama ben anlatacağım. Hayatın yükünü birlikte çektiniz siz annemle. Adliyeden birlikte ne kadar yorgun ama huzurlu döndüğünüzü görürdüm hep. O bir katibe, sen adliyenin en sıkı ceza avcısı. Ama sayın savcım, size hayatınızın en büyük cezasını benim özbeöz kızınız Buket'in izin vereceği aklınıza bile gelmezdi değil mi? Benim de gelmezdi. Eve tıkılıp kalan, kültürlü ama ezik bir kadın olmak benim de aklıma gelmezdi baba. Tek bir şeyden eminim ki, o da o günkü duygularım. Eğer gerçekten sevmemiş olsaydım kocamı, sana o direnişi gösteremezdim." Yattığı yerden kalktı Buket. Saçlarını düzeltip babasının gözlerinin içine baktı. Sonra içeride uyuyan çocuklarını işaret etti. "Onlar olmasaydı bu kadar katlanmazdım," dedi. "Hidayete hamile kaldım hemen. Çok mutluydum. İnanabiliyor musun? Onun adını koyan benim. Çünkü evlenmekle, sana isyan etmekle hidayete erdiğimi sanıyordum. Bir yıl sonra da Muhammed doğdu. Kayınbabam ve kaynanam iyi insanlar gerçekten. Onların merhameti sayesinde delirmedim. Çok yalnız kaldığım günler oldu ama hep sabretmeyi tavsiye ettiler bana. Kocam Muhammed'in doğmasından sonra cemaat içinde hızla ilerledi. Kendi talebeleri oldu. Bütün vaktini onlarla geçirmeye başladı. İbda diye bir şey konuşuyorlardı kendi aralarında ama anlamıyordum. Meğer Allah için savaşan bir örgütmüş bu Müslüman ülkelerde. Ona girmiş benimki. Amerikan konsolosluğuna saldıran adamlarla bile görüşmüş gizlice İstanbul'a gelip. Hatta o da olacakmış o eylemde. Sonra ne olduysa oldu artık. Gitmemiş. Ayşe 2 haftalıktı. "Sana bir arkadaş getirmek istiyorum," dediğinde. Bakıcı tutacak falan zannettim. Meğer kuma getirmek istiyormuş üstüme. "Sen bilirsin," dedim. "İyi geçinir misin, huysuzluk yapmaz mısın?" dedi. "Geçinirim," dedim saf saf. Bir gün 17-18 yaşlarında bir köylü kızını alıp geldi. Akşam da 2 adam ile bir hoca geldi eve. Baktım resmen imam nikahı kıyılıyor. Ağlamaya bağırmaya başladım. İlk dayağımı o gün yedim. Sonra da arkası kesilmedi. Adam bunların hiçbirini duymak istemiyordu. Ama sus da diyemiyordu gözlerinin içine bakan ve kızına çok benzeyen bu kadına. "Bu benim Buket'im olamaz," diyordu sadece içinden. "Benim Buket'im başına tüm bunların gelmesine asla izin vermezdi. Teyzem geliyordu arada bir. Senin haberlerini ondan alıyordum. Emekli olduğunda gelip yanında olmak istedim ama gelemedim. Hem beni nasıl karşılayacağını bilmiyordum. Hem de kocam izin vermezdi. 8-9 ay birlikte yaşadık kumamla. Sonra kocam ona Yalova'da ayrı bir ev tuttu. Benimle hiçbir ilişkisi kalmamıştı. Eve haftada bir geliyordu. Ondan da keyfine göre kullandığı dini inancından da soğudum. Uzun yıllar sonra ilk kez başımı açtım. Tüm örtülerimi kaldırdım. Son gelişinde beni örtüsüz görünce kıyameti kopardı. Yine birbirimize girdik. Ağzıma geleni söyledim. O da elinden geleni ardına komadı. Bana 3 kere boş ol, boş ol, boş ol dedi. Kaynanam bile onun bu sözlerini duyunca yapma oğlum, etme oğlum diyerek yığılıp kaldı. Bakışlarını kaçırdı babasının gözünden. İşte budur benim ifadem sayın savcım diye gülmeye ve sesine bir ciddi hava vermeye çalışarak. Mütalaanızı bekliyorum. Senin infazın bitmiş kızım. Benden ne mütalaası istiyorsun? Deyip kızının saçlarını tekrar okşadı. Geçmiş olsun. Birkaç gün sonra elinde bir sürü kağıtla geldi adam eve. Doldur bunları diyerek Buket'in önüne uzattı. Sonra Ayşe'yi kucağına alıp kokladı. Bunlar ne? Dışişleri Bakanlığı personel seçme sınavının başvuru formu. Baba bu saatten sonra diplomat mı olacağım? Bu saatten öncesine sen karar verdin Buket Hanım. 3 çocuk sahibi dul bir kadın oldun. Bundan sonra sıra bende. Hadi doldur o formları. Diplomat mı olursun, odacım mı olursun bilmem. Tek bildiğim şey bir an önce Buket olman gerektiği. Hadi diyorum doldur o formları da bıraktığın yerden dön hayata. Kız adamın oturduğu koltuğun yanına çöktü. Başını dizlerine koydu. Fısıldadı. Özür dilerim baba. 13. ayrımın sonu. Sayfa 173.